Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta misafirimiz Mehmet Taşanlıgil Beyefendi ile birlikte anlayarak hızlı okuma neden önemlidir? Hem sınav başarısı ve hem hayat başarısı açısından neden kıymetlidir ve bunu nasıl yaparız, hangi tekniklerle başlamalıyız, nereden başlamalıyız, bunun sohbetini gerçekleştirmiştik. O sohbetimiz esnasında da kalıcı öğrenme nasıl olur, nasıl gerçekleşir? Biliyorsunuz kalıcı öğrenme ve beynin öğrenme psikolojisini bilmek çok kıymetli, öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için. Biz de kendisinden söz aldık. Dedik ki ikinci programımızı da bunun üzerine çekelim demiştik. Sağ olsun yine teşrif ettiler. Teşekkür ediyoruz kendisine, sağ olsunlar. Evet Mehmet Bey, tabii geçen hafta sizi dinleyenler için çok kıymetli bir sohbet olduğuna inanıyorum, eminim. Siz Yeditepe Üniversitesi'nden yönetim bilişim sistemine bölümüne mezunsunuz ama geçen hafta anlattığınız hikayeyi, o lise hikayenizi kısaca yine bu hafta bizi dinleyen misafirlerimizin bilmesi açısından, Erkam Radyo dinleyeceğimiz bilmesi açısından onu aldıktan sonra sorumuz şu. Bugünkü Eğitim Dünyası programımız sorusu, kalıcı öğrenme nasıl gerçekleşir? Bunun için zihin haritaları ve hafıza teknikleri neden önemlidir? Nasıl geliştiririz? Ne anlam ifade eder? Bunu konuşuyor olacağız ama yine kısaca sizi tanıyalım lütfen.
Tabii ki efendim, çok teşekkür ediyorum. Mehmet Taşanlıgil ben, hızlı okuma, hafıza teknikleri, zihin haritaları eğitimleri veriyorum. Brain Trust Şirket adında bir vakfın başkan yardımcısıyım. Tony Buzan Grup'ta başkan yardımcılığı yapıyorum. Aynı zamanda da Dünya Zihin Sporları Federasyonu'nda da bu görevi üstleniyorum başkan yardımcılığı
olarak. Evet, çok teşekkür ederim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, geçen haftaki sohbeti muhakkak dinlemenizi tavsiye ederiz. Anlayarak hızlı okumayla ilgili giriş yaparken de 5. sınıftayken çok değerli bir eğitimcisinin odaklanma sorunu olan Mehmet Taşanlıgil'i anlayarak hızlı okumaya yönlendirdikten sonraki lise başarısını ve üniversiteye nasıl başladığını ve nasıl kendisini geliştirdiğini hikayesi var. Onu dinlemenizi isterim ama bu bölümde ona çok fazla vakit ayırmadan programımızın verimli açısından sorumuz şu. Geçen hafta ipuçlarını verdiniz. Anlayarak hızlı okumayı sağlamalıyız. Evet, o sözcük dağarcığımız artar. Zaman kazanmış oluruz. Okumayı severiz. Bunlar çok kıymetli. Bununla birlikte hem sınava hazırlanan çocuklarımız için hem de hayat başarısı açısından öğrendiklerimizi kalıcı hale getirebilmek için hangi yöntem ve teknikler var? Sizin hangilerini öneriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Buyurun lütfen.
Çok teşekkür ederim. Aslında bakarsanız öğrenme becerisindeki en önemli şey tekrar etmek. Tekrar kısmına baktığımız zaman da bu tekrar sürecindeki bir şeyi okuyup tekrar etmektense not alarak tekrar etmek birazcık daha zihinde farklı, evet, bir süreç oluşturuyor. Peki nasıl? Şimdi ben bir şeyi okurken görsel olarak kelimeleri görüyorum ya hocam. Hı hı. Sonra siz bunu yazarken aslında bakarsanız böyle bir telaffuz ediyorsunuz. Aldığınız notları yazarken böyle içinizden bir iç seslendirme yapıyorsunuz. Bu da sizin görsel gördüğünüz metinleri işitsel olarak tekrar etmenizi sağlıyor. Yani hı hı, farklı bir duyuyla eşlemiş oluyorsunuz. Biz bunu yaptıktan sonra, tekrar yaptıktan sonra belirli aralıklarla tekrar bakmanızı tavsiye ediyoruz ama not alırken insanların genelde yaptığı şey aynalama.
Hı, nedir aynalama. Bu? Ne evet, demek aynalama? Evet.
Hoca söylüyor, öğrenci yazıyor. Hoca söylüyor, yazıyor.
Şu anda siz söylüyorsunuz, ben yazıyorum. Şu anda ben aynalama yapıyorum demek. Evet.
Aynalama yapıldığı zaman ister istemez oradan gelen buradan gitmiş gibi oluyor.
Evet. Hani bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor.
Eşlerin hiç sevmediği şeydir de diyebiliriz. Şimdi bizim bunu biraz değiştirmemiz lazım. Hafıza da mesela bir şeyin akılda kalması için hafızanın uzun dönem hafızasında görselleşmesi, deneyimlenmesi ya da anıya dönüşmesi çok önemli. Bunu yaptıran şeylerden bir tanesi sizin bilinçaltınızdaki tecrübenizle eşleşmiş olması. Mesela birisini dinliyoruz diyelim efendim.
Evet.
Dinlerken cümlelerinin teker teker yazmak yerine cümlelerinden gözümüze çarpan bir kelimeyi almak lazım. Bu neyi sağlıyor bana? Ben bir şeyi cümlesinin aynısını yazdığım zaman karşı tarafın cümlesi oluyor. O yüzden de akılda kalmıyor. Ama kişinin söylediği cümle doğrultusunda ben bir kelime yazarsam ya da iki kelimeyle not alırsam ben kendi zihnimde bu cümleyi bununla özetlemiş oluyorum diyorum. Yani benim şu cümlemi not alsaydık ne yazardım ben mesela? Derdim ki Mehmet olurdu notun başında. Yanında da derdim ki not almak olurdu. Onun yanında da derdim ki anahtar kelime olurdu mesela. Bakın bu kadar konuştuk ama sadece 3-4 kelimeyle bunu özetlemiş olduk. Bunu yaptığımız zaman insanlar şeyi düşünüyor. Ya böyle nasıl akılda kalsın? Böyle bir şey değil. Bunun olmamasının sebebi de bizim beynimizin bilginin hepsini birden çekiyor olması değil. Hmm. Bir anı yakalarsınız zihninizde ve o size detayları hatırlatır. Bir örnek sorum var bunun için. Efendim dün akşam ne yediniz? Bir hatırlar mısınız? Dinleyicilerimiz de hatırlasın bunu lütfen.
Evet,
dün akşam ne yediniz?
Ben hatırlayayım. Dün akşam ne yedim? Önce nerede olduğumu düşüneyim. Dün biz öğretmenlerimizle Yuvacık Barajı'na pikniğe gitmiştik. Sabah kahvaltı yaptık. Güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Dolayısıyla öğle yemeğe bayağı gecikti. Dört gibi biz köfte yedik. Yanında böyle garnitürleri vardı. Yani şeyde Yuvacık Barajı keyifli
olsun.
Bir şey. Sonra bir daha yemek yemedim.
Çok
sonra
güzel.
Çay içtim. Evet, buyurun.
Ben de benimkini anlatayım. Benim de arkadaşımın düğünü var. O Almanya'dan geldi. Burada evlenecek. Dedim hadi sana bir yemeğe götüreyim. Dedim sana bir yemeğe götüreyim. Bakın dikkat edersen evet, hani yemeği daha hatırlayamadan biz birçok anımızı
önce
hatırladık.
Önce anıyı hatırlıyorsunuz. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
Kesinlikle.
Evet.
Şimdi o sahneyi gördükten sonra da yemeği de hatırlarsınız. Yemekten sonra ne yaşadınız? Öncesinde ne yaşadınız? Bütün detaylar geliyor. Şimdi okurken de notlarımızı alırken ya da birisini dinlerken de notlarımızı alırken aslında o görmüş olduğumuz kelimeler benim o arkadaşımı işte karşılamam ya da sizin o avcının oraya gittiğiniz an gibi olmuş oluyor.
Evet.
O yüzden kendi deneyiminizle alakalı kelimeler sizin o notunuzdaki bütün detayları almanızı sağlıyor. Bu anlamda öncelikle not almak çok önemli. Aldığımız notu da cümle cümle yazmak yerine anahtar kelime mantığıyla çıkarmamız ve aldıktan sonra da en azından ertesi gün o notlara bir kere daha bakmanız, hatırlamanız konusundaki en önemli bilgi sağlar.
Yani tekrardan bahsettiniz.
Evet efendim.
Bizim bugün eğitim sistemi içerisinde gençlere anlatamadığımız tek şey tekrarın ehemmiyetini kavratmış değiliz. Ama tekrar stratejilerini bilmedikleri için de muhtemelen işte hepimiz aynalama yapıyoruz. Yani çoğunlukla yaptığımız. Bir de tekrarı düzenini yapmak da önemli değil mi? Şimdi bugün yaptığım tekrar kaç gün gider? Kaç gün sonra unutmaya başlarım? Yeniden tekrar yapmam lazım ama doğru tekrar nasıl yapmam lazım? Aslında bizim bugünkü konumuz o. Doğru tekrar nasıl yapmalıyız? Buyurun efendim.
Çok güzel söylediniz. Efendim hani bu hafıza şampiyonalarını vesaire düzenlediğimiz için mesela bir yarışma var. Spoken number diye yani konuşan numaralar. Şöyle bir yarışma. 5, 4, 8, 7 diye 300'e yakın numara söyleniyor ve işte katılımcılar bittikten sonra kağıt kalemi çıkarıyor ve yazıyorlar. Geçen yılki şampiyonla da işte Türkiye'de yapmıştık Aralık ayında bir Çinli hanımefendi 206 tanesini hatırladı.
300 tane numaradan 206 tanesini hatırladı.
Evet yani 1, 2 işte böyle sayı 206 tane hatırladı. Bu bayağı bir zorlu bir şey. Şimdi ertesi gün sorsanız neydi onlar deseniz aklında kalmayacak. Kısa dönem
tabii.
Hafıza.
Kısa dönem.
Burada notun akılda kalmasıyla alakalı olarak ve tekrar sıklığıyla alakalı öncelikle şunu söyleyebiliriz. 2 saat sonra derler. Tabii günümüz dünyasında hani sabah derse girdiniz 2 saat sonra yapamayabilirsiniz. Ama akşamına yapmak öğrencilerimiz açısından çok verimli olacaktır.
O zaman günlük okulda dinledikleri dersi günlük akşam kısa bir şekilde tekrar etmeleri çok kıymetli.
Aşırı kıymetli.
Evet.
Çünkü şöyle düşünün bir yoldan gittik. O yoldan bir daha geçersek ilk gittiğimizde yolu bir anlamaya çalışıyoruz. İkinci gittiğimizde tabelalara bakmış oluyoruz. O yüzden aynı günün akşamında bir daha bakmaları çok iyi oluyor. Çünkü aynı günün akşamına baktığımız zaman beyin onu sentezlemesini yapıyor gece uyurken.
Evet.
O da akılda kalıcılığı arttırıyor ve bu uyuduk 2 gün sonra bir daha baktığımız zaman bütün o detayları hatırlamamız daha kolay oluyor. Tamam öğrenci de bunu yapmaya niyetli ama öğrenci de şunu diyor. Ya hoca anlattı 45 dakika ben aldım 10 sayfa not. Ben bunları her birini her dersten yaparsam vakit kalmıyor ve
vakit
çok
kalmaz,
yoruluyorum
tabii.
Geç oluyor diyorlar.
Evet.
İşte o yüzden de doğru not alma tekniklerini ya da hızlı not alma tekniklerini uygulamak da çok yararlı.
O zaman burada şu anda sizin çok kıymetli bir öneriniz var. Hocanın anlattığını birebir yazmaktan ziyade veya sizin söylediğiniz aynalama yapmaktan ziyade doğru not alma tekniklerini biliyor olması gerekiyor.
Kesinlikle efendim.
O zaman doğru not alma teknikleri neler?
Çok güzel.
Evet.
Doğru not alma teknikleriyle alakalı öncelikle not almada beynin belirli yerlerini hareket ettirmemiz lazım. Beynin görselleştirmesini yapmamız lazım. Beynin ayrımları doğru bilmesini sağlamamız lazım. Bunun için de farklı farklı yöntemler var ama Tony Buzan'ın geliştirmiş olduğu zihin haritalama yöntemleri 21. yüzyılda en beğenilen yöntemler olarak kullanılıyor. Ve aynı zamanda da Tony Buzan Bununla beraber Nobel Barış Ödülü'ne de aday olmuş birisi geliştirdiği bu metotla beraber. Aslında baktığımız zaman çok basit gibi gözüküyor ama o kadar etkili ki dünyanın en etkili ikinci insanı seçilmişti yine aynı dönemde Tony Buzan bu geliştirdiği yöntemle. Peki biz bunun için ne yapmamız lazım? Bir konu belirledik. Mesela şu anki bu konuşma üzerinden deneyelim. Dinleyicilerimiz bizim bu konuşmamızı not alıyor olsaydı ne yaparlardı?
Evet, dinleyicilerimiz bu konuşmamızı not alıyor olsaydı ne yaparlardı? Güzel evet. Bir soru.
Biraz da yavaş alıyorum ki evet. Kağıt kalemine çıkarsınlar.
Kağıt kalemine çıkarsınlar diye.
Süper.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, imtihan başladı. Şimdi bizim bu konuşmamızı dinliyor olsaydınız nasıl not alırdınız?
Şimdi,
peki buyurun lütfen.
İlk yapmamız gereken şey dün akşam ne yedim deminki o örneğimize gidecek olursak bir sahneyi hatırladık ama ana konu ne yemek? O zaman merkeze biz dün akşam ne yediğimizin konusunu not alıyor olsaydık merkeze yemek yazacağımız için şu anda da burayı not aldığımız için ya Mehmet Taşanlıgil diyebilirdik ya da Erkam Radyo yayını diyebilirdik.
Evet.
Merkeze bunu yazdık.
Evet yazdık.
Yazdıktan sonra merkezden kastım da şu bir kağıdı aldık.
Bir kağıdın A4'ün ortası.
Evet efendim. Evet, aynen öyle.
Ortasına yatay veya dikey tuttuğumuz kağıdın ortasına Erkam Radyo Eğitim Dünyası dedik veya Mehmet Taşanlıgil diye yazdık.
Süper. Yatayı tercih ederiz kağıdı tutarken evet. De ama dikey olursa da ilk aşamalarda sorun
yatay
değil.
Yatay tercih ediyoruz peki evet. Buyurun.
Sonra... Biz buradan bir tane kol çıkarıyoruz. Bu kolu da bir ok gibi düşünün.
Evet.
Oku yaparken sağ üstten başlayabilirsiniz. Saat yönü gibi düşünün. Yani saatin bir olduğu yere bir tane ok çıkardık gibi düşünün. Ve bu okun oraya bir tane kelime yazmamız lazım. Şimdi bu kelimeleri neye göre tercih edeceğiz ve kaç tane ok çıkaracağız?
Evet.
Şimdi özellikle dinleme esnasında yapılanlarda sonuçta konuşmacının ne kadar uzun anlatacağını bilmiyorsunuz. O yüzden de küçük küçük notlar alırken ilk kolu çıkardık ya mesela ne yazabilirdik oraya? Akılda tutma yöntemleri diyebiliriz mesela. Hmm. Çünkü şu anda bundan bahsediyoruz.
Evet, veya tekrar yöntemleri.
Veya tekrar yöntemleri veya not alma.
Not alma.
Bu tamamen ihtiyacın neyse, ne zihninde canlanıyorsa dinleyicimizin o şekilde başlaması
evet.
Lazım. Ve ilk kelimeyi yazdık. Tekrar etme yazdık diyelim örnek veriyorum. Tekrarın yanına aynı kolu uzatıyoruz bu sefer. Ve... Tekrar için ne yapmak lazımmış? İşte
doğru not almak.
Çok doğru not alma. Onu ekleyebiliriz. Gece tekrar etme. Onu ekleyebiliriz. Gibi birkaç şey daha eklemeye başlıyoruz.
Evet.
Bunu yaptığımız zaman beyin sonrasında ertesi gün ya da akşam bakarken şunu görecek. Aa Mehmet Taşanlıgil konuşmuştu. Tekrardan konuşmuştu. Doğru not almaktan ve gece yapmaktan. Bu anahtar kelimeler işte bizde şunu sağlayacak. Biz dün akşam yemek sorduk. Ve yemek esnasında anılarımız geldi ya efendim. Kişi buradaki kelimeler kendi kelimeleri olduğu için belki sadece tekrarı hatırlayacak. Belki sadece not almayı hatırlayacak ama o hatırladığı şey bütün olarak merkezdeki bilgiye kadar detaylar çekmesini
kolun
sağlayacak.
Kolun üzerindeki bütün hadiseyi hatırlamasını sağlayacak.
Kesinlikle
ve o renklendirdi kolun üzerindeki doğru mu?
Aynen öyle çok doğru.
Evet.
Bunu yaparken tabii ki de şu an bunu anlattığımız zaman biraz zorlayıcı gelecektir.
Tabii.
Çünkü aynılama
çünkü alıştığımız
yapan...
not yazma tekniğinden ona geçmek kolay değil. Denedim
kesinlikle.
Çünkü. Evet.
Sonra ikinci kolu çıkardığımız zamanda da başka bir konuya girmemiz lazım.
Hı-hı.
Yani burada kolları çıkarırken konu bütünlükleri çok önemli. Hatta bu yüzden de kolları çıkarırken farklı renkler kullanmaya çalışın diyoruz ki konu bütünlükleri arasında... Karışıklıklar olmasın,
olmasın diye. Evet.
Bunu yaptığımız zaman da hatırlamamız çok ciddi oranda yine gelişecektir efendim.
Peki burada birinci kol tekrar koluydu. Mesela ikinci kol o zaman ne olabilir şeyde başka ne konuştuk? Doğru not alma birinci kolda tekrar strateji içerisindeydi. Renklendirmek mesela renklendirmenin önemi değil mi? Niye renklendiriyoruz mesela? İkinci kol bu olabilir belki.
Kesinlikle evet. Efendim. İkinci kolumuzu çıkardık. Not alırken nelere dikkat etmemiz
nelere
lazım?
Nelere dikkat etmemiz
mesela?
Lazım?
Renklendirme diye bir kol çıkardık buraya. Renklendirmeyi çıkardığımız zaman oraya yine renkle alakalı küçük böyle bir palet de çizebilirsiniz. Boya paleti
boya
gibi
paleti.
Bir şey. Hani zihninizde eğer görselleştirecek bir şeyler eklerseniz akılda kalıcılığı da arttırır. Ve işin güzel taraflarından bir tanesi şu. Renkli kalemler kullandığımız zaman hatırlamada %37 oranında
evet.
Artış sağlıyor.
Bu çok kıymetli bir bilgi. Geçen de söylediniz. Renkli kalemlerde bir kitap okuma yapıldığında veya bir zihin haritası yöntemi yapıldığında, renklendirme yapıldığında hatırlama %30 artıyor.
Evet, %37 evet. Oranına kadar artış sağlıyor biliyor efendim.
Evet, o zaman kıymetli gençlerimiz not alırken de renkli kalemlerle çalışabilirler. Bir eğer bir de zihin haritası yöntemini öğreniyorlarsa, tabii bakar bakmaz bütün zihin haritası bir sayfada gördüğü için değil mi? Belki daha kolay fotoğraf hafızamı oluyor.
Kesinlikle. Şimdi her şeyi tek bir sayfa üzerinde gördüğü zaman de
rengarenk.
Aynen öyle, önünde bütün harita var. Ne çalışacak, nelerle karşılaşacak, bunları da görmüş oluyor. Bir de renklendirdiği zaman bütünsel olarak öğrenmesi çok daha iyi oluyor. O yüzden bunu kullanmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz efendim.
Peki bu zihin haritaları yöntemi Tony Buzan tarafından geliştirildiğini ifade ettiniz. Evet. Ve 21. yüzyılın en iyi yöntem olarak ifade ettiniz. Dünyada, Avrupa ülkelerinde, Asya'da hangi eğitim kurumlarında ne kadar kullanılıyor? Yani yaygın mıdır? Mesela Türkiye'de çok yaygın değil eğitimde.
Türkiye'de çok
hala
yaygın
biz düz
değil.
Satır yazma becerisi sahibiz ve buna zor diyoruz eğitimciler olarak da. Biz buna zor diyoruz. Yani bir çocuk böyle bir sayfası rengarenk kısa bir kavram haritası yapsa veya ki kavram haritası var aslında bizim aktif öğretim yöntemi ve teknikler içerisinde. Ama zihin haritalarının kavram haritalarından biraz farkı renklendirilmiş olması değil mi?
Renklendirilmiş
öyle
olması.
Öyle ifade etmiş. Bir de kavramdan kısa dallar ve kavramlar
anahtar, şey, yazı,
anahtar kelime. Yani evet. Bir sözcü tamamen yazmıyoruz. Anahtar kelimeyi yazıyoruz. Böyle ifade etmiştiniz eğitimde. Peki zihin haritalarının dışında bir de bu hatırlamayı kolaylaştırıyor renkler dedik. Peki hafıza teknikleri nerede işimize yarar? Yani bazen de bu kadar kolay mı? Yani hafızayı da hangi yöntemlerle geliştirebiliriz veya hatırlamayı kolaylaştırabiliriz?
Kesinlikle hemen onlara da değineyim. Öncelikle ülkeler bazında şunu belirtebilirim. Singapur'da, Asya'da özellikle bu hafızayla alakalı, öğrenmeyle alakalı çok çalışmalar yapılıyor. Moğolistan'da, Malezya'da, Japonya'da, Vietnam'da. Ya inanılmaz, çocukları
Allah
küçük
Allah.
Yaştan böyle hafıza şampiyonalarını vesaire de hazırlıyorlar.
Tabii Moğolistan biraz Asya'da bu Asya ülkelerine yakın olduğu için bu teknik yapıyordur. Yoksa çok eğitimsel anlamda biraz
geri
kalan bir ülke aslında.
Kesinlikle bakın o kadar geri olmalarına rağmen hafızayla alakalı çok şampiyon çıkarıyorlar. Onu da belirtmek isterim sizlere.
Şimdi bu... Peki, Malezya'da nasıl?
Malezya'da çok iyi. Malezya, Vietnam, Singapur o bölge çok hareketli. Yani bakanlık tarafından teşvikler ve destekler de var o noktada.
Destekler de var.
Mesela bu yıl Vietnam'da olacak. Direkt bakanlık destekliyor onları. Çünkü
Vietnam'da zihin haritaları yarışması mı olacak?
Hızlı okuma, hafıza teknikleri ve zihin haritaları. Üçü bir anda yapılıyor bu yarışmaların. Bir 5 gün kadar sürüyor. Bu yıl Vietnam'da gerçekleşecek.
Peki şöyle bir soru aklıma geldi. Biraz uç olabilir ama. O zaman kitapları böyle özellikle ders kitaplarını... böyle cümle cümle yazmak yerine zihin haritaları yöntemini yazsalar ne olur ki? Bizim işimiz kolaysa olmaz mı?
Aslında evet dediğiniz olabilir ama burada şu çok kıymetli.
Kişinin kendisini yazması kıymetli olduğu için. Kişinin hazır olmaz
noktalarını oluşturması. Evet. Çünkü diğer türlü hazır geldiği zaman.
O kişinin zihin haritaları yolu.
Aynen, onun bilinçaltındaki anahtar kelimeler olmuş oluyor birazcık.
Anladım.
Da.
O zaman hafıza tekniklerine geçelim. Yani,
hemen bahsedeyim.
Evet, buyurun lütfen.
Hafızada şimdi en önemli şey özellikle yakıt efendim. Şimdi biz çok iyi bir aracımız var ama yakıtı kötü kullanıyoruz. Bu aracın performansı düşer, yağını vermezseniz düşer, suyunu vermezseniz düşer ya. Aynı şekilde beyin de iyi yakıtlarla besleniyor. Yağlı gıdalar bu anlamda çok önemli. Bademden tutun da cevize kadar, Hindistan cevizi yağından tutun da yaban mersine kadar, yumurta, brokoli. Bunlar özellikle düzenli olarak tüketmek çok önemli. Yani eğer ben trans yağlar olan yiyecekler kullanırsam, yersem hafızayı bu ciddi oranda etkiliyor. Oğlum bunu kesinlikle
o zaman hafızamıza bakmamız, iyi beslenmemiz gerekiyor.
Çok
birinci
önemli.
Vurgunuz bu. Sağlıklı beslenme. Hafızayı besleyecek olanlarda badem, ceviz,
Hindistan cevizi yağı,
brokoli,
yağı,
brokoli
yumurta,
ve benzeri.
Bitter,
tabii
çikolata.
Kıymetli öğrencilerimiz de ben gözlemliyorum. Sevgili gençler, Erkan Radyo dinleyicilerimiz bunları çok az tüketiyorlar.
Maalesef.
Yani şöyle bakıyorum, badem, ceviz. Şimdi el kaldırsın kaç kişi tüketiyor desem burada görme şansım yok. Badem, ceviz, Hindistan cevizi. Başka?
Bitter çikolata.
Bitter çikolata.
Yaban mersini.
Yaban mersini.
Zerdeçal mesela yemeklerin üstüne yine ekilebilecek bir şey. Brokoli.
Evet, hafızayı iyi beslememiz lazım. Başlıca besleyici ürünler bunlar.
Evet,
devam edelim.
Yeşil lifli yiyecekler efendim.
Yeşil. Brokoli mesela biz brokoli çorbası yapıyoruz. Okullarda zor yediriyoruz çocuklara. Kıymetli çocuklar, brokoli çorbasını ve brokoli salatasını önemseyin lütfen. Evet.
Ben mesela hocam çok kısa bir şey bahsedeyim burada. Yumurta çocuklar genelde yemez ya. Ben evladıma sabahları 2-3 tane yumurta yediriyorum.
Japonlar da öyle yapıyorlarmış.
Evet.
Günde 2-3 tane yediriyorlarmış.
Hatta bir gün akşam üzeri işte ailemle, annemlerle konuşurken Eliz ne yapıyor dediler. Yumurta yiyor dedim. Çocuğum yeter. Sabah yumurta, akşam yumurta. Halbuki akşam işte bu çikolata yumurta yiyordu. Öyle bir anekdotumuz var. Ben nasıl ilk başta başlattım onu da söyleyeyim. Onu da bir videoda görmüştüm. Bu yumurtalar var ya hani. Onun içindeki çikolatayı çıkardım hocam. He. İçine bizim yumurtayı koydum normal. Çocuk bunu küçük yaşta böyle bir yiyince sevdi ya. Hani çünkü evet, şekilli evet. Ambalajı güzel geldi. Ondan sonra da o şekilde yedirmeye devam
evet,
edebildim.
Evet. Yani yumurta, öyle bir... yumurta küçük yaştan itibaren alıştırmak lazım. Buyurun efendim.
Diğer taraftan hafızada yediklerimize dikkat ettikten sonra yine bol su tüketmek çok önemli. Çünkü beynimiz elektriksel bir yapıya sahip. Ampul yakacak kadar elektrik var içeride. O yüzden düzenli su tüketimi vücudumuzun diğer organlarına olduğu kadar beynimize de çok büyük katkı sağlıyor. Bu da diğer dikkat etmemiz gereken konu. Ondan sonra efendim odaklanmak çok önemli. Hafızanın iyi çalışmasındaki en önemli konulardan bir tanesi odaklanmak. Biz bunu hatta 6 saniye sendromu diyoruz. Bu şöyle bir şey hocam. Birisiyle tanıştığınız zaman genelde şöyle oluyor. İsmini söyledi, sonra sohbetiniz başladı, arkasından numara kaydetmeye geldi sıra. Adı neydi?
Bugün yaşadım vallahi. Sabahleyin bir tane velimle sohbet ettik. Ya yeni geliyor, ilk defa geliyor. Evet. Tanıştık ama tekrar ismi sormak zorunda kaldım. O kadar rahatsız oluyorum ki. Yani ki bana etrafımda hafızası çok güçlü derlerdi. Hı-hı. Bu yaştan mıdır?
Yok efendim.
O zaman sağlıklı beslenmiyorum. Bu... bazen ismini bile bazen hatırlayamıyorum. Bu tuhaf oluyor.
Burada aslında tabii ki hani yaşla beraber şey oluyor da siz gençsiniz. Yani beynin yaşlanmasıyla ilgili bir durum şu an için sizi çok etkileyecek bir durumunuz yok efendim. Burada beynin çok yoğun olduğu zaman, çok odaklan bölündüğü zaman ister istemez beyin başka şeylere odaklandığında bunu unutabiliyor. Bunu ama yenebilecek çok önemli bir yöntemimiz var.
Evet.
Odaklanmak dedik ya, ilk adını söylediği ana odaklanmanız lazım. Şimdi o velimiz üzerinden
evet.
Siz düşünün, ilk söylediği an var ya, ismini söyledi.
Mehmet dedi ismini üstelik. Niye sana benzetmedin?
Aynen öyle, harikasın.
Ama sana benzemiyordu hiç.
En önemli olan da bu. Mesela ben şimdi ilk sizle tanıştığım zaman
Ebazer,
hocam.
Ebazer, seni kime benzeteceğim ya? Hiçbir ismimiz kimseye benzemiyor ki.
Neydi o ismi efendim?
Ebazer.
Ebu Hazer. O çok rahatlıkla benzetebilir.
Nasıl benzeteceğim?
Şimdi Ebu Hazer'i, Ebu deyince ne geliyor aklınıza efendim?
Ebu.
Benim aklıma Hazreti Ebu Bekir geldi.
Hazreti Ebu Bekir. He.
Hazer dediniz ya efendim.
Ebu Hazer. Ebu Hazer. Değil mi? Ebu Hazer.
Ebu Hazer.
Evet.
Ebu Hazer deyince benim aklıma Azer kelimesinden, Hazer kelimesinden Azer Bülbül geldi efendim. Tamam. Şimdi beyin bu saçma, absürt şeyleri duyduğu zaman şöyle bir etki yapıyor. Normalde işte sinyaller üretiyor, nöronlar üretiyor ya, dıt. Dıt diye sinyal üretince biraz farklı bir şey gördüğü zaman dıt diye böyle bir farklı sinyal üretiyor gibi oluyor. Bu tıpkı travmalarımızda yaşadığımız evet. gibi. Tıpkı eğlendiğimizde yaşadığımız gibi. Bunu yapınca da aa diyor Azer Bülbül'ün ne işi var burada diyor.
Evet, ne işi var burada Azer Bülbül'ün.
Bu absürtleştirme durumu da zihinde, akılda kalıcılığa çok büyük katkı sağlıyor.
Ama işte burada kişinin kültürü de hatırlama, yani hatırlatacak kişileri çoğaltıyor. Mesela sen Azer Bülbül'le muhtemelen geçmişte bir şeyin var ama benim o kadar o adamla ilgili bir hikayem yok yani.
Ama sizin de aklınıza...
Mesela, Azer deyince başka kim akla gelir? Düşüneyim bakayım.
Benim aklıma Hezarfen de geldi.
Hezarfen de geldi.
Evet. Hani orada o çağrışım.
Çağrışım.
Burada şunu sormamız lazım. Hani
ama o anda da düşün, tanışıyorsunuz Mehmet diyor. Sonra dalınca ya işte o anda isme odaklanmak çok önemli tabii aslında.
O zaman
aslında.
Hemen bir soru
evet,
geliyor.
Buyur.
Elmanın İngilizcesini?
Ne?
Elmanın.
Apple.
Süper. Armut'un İngilizcesini?
Bir.
Şimdi bir bak ne güzel şeyiniz. Şimdi Apple'ı her gün gördüğümüz için elimizde hemen hızlı çekiyoruz. Ama armut dediğimiz zaman görmüş olsak bile direkt çekemeyebiliriz. Bu evet. çok normal. Burada da işte pratik devreye
pratik
giriyor.
Devre.
Şimdi siz böyle düşünmeye başladıkça zihin hep böyle düşünüyor ya. Yapacağımız şey şu. İlk 6 saniyede ismi duyduk. Ben bunu kime benzetebilirim?
İlk 6
Niye
saniye.
Benzetebilirim?
6 saniyede kısa bir süre ya. 6 saniye.
Olur mu efendim? 1, 2. Şimdi baktığımız zaman evet kısa. Evet. Ama o pratiği yaptıkça. Ben işte kıymetli hocam 2 yıl önce ben size ilk tanıştığım zaman işte benim adım Nuri dediğiniz zaman ben hemen onu Nuri diye benim kimim tanıyorum. Hemen bunu görmeye çalışıyorum zihnimde. O çağrışım ilk başlarda çok zor. Ve ilk yaptınız ya. Benzetmek de yetmiyor.
Benzet.
Onu hemen birkaç kere daha kullanmanız lazım.
Evet.
Ebu Hazer, Ebu Hazer dememiz lazım cümle içerisinde.
Evet.
Çünkü
i̇şte konuşma esnasında adını sıklıkla söylemek, ifade etmek gerekiyor değil
evet,
mi?
Evet. Çünkü nerede demiştik bunu? Tekrar konusunda.
Tekrar konusunda.
Birkaç kere tekrar edince zihin bunu görselleştirmeyi o isimle perçinlemiş oluyor. O yüzden tekrar ve benzetme de bizim hatırlamamızdaki en önemli şeylerden
evet.
bir diğer olmuş oluyor.
Yani hatırlamada hafızayı kullanırken tekrar ve benzetme, bir şeye benzetmek.
Odaklanmak.
Ama odaklanmak. Yani ilk önce odaklanmak, sonra tekrar edecek, benzetme kanalı benzetecek ve tekrar edecek.
Evet. Ve hatta son aşaması da zaten Not alma. Yani hani demiştim ya, hızlı okumada, hafıza tekniklerinde, zihin haritalarında. En önemlisi, bunların en önemlisi hafıza. Önce hafızaya iyi bakmamız ve onu pratiğini yaptırmamız
lazım.
Peki bizim
Türkiye için söylüyorum. Yani biz eğitim camiası içerisindeyiz. İşte mesleki gelişim programları yapıyoruz. Mesela Ebu Azer bize not alıyor şu anda, ben görüyorum. Ama bizim Türkiye'de not alma alışkanlığımız yok.
Maalesef.
İşte bir sıkıntı burada. Yani herkes duyduğu her şeyi hafızasına not almaya çalışıyor. Yani bizim hafızamız çok güçlü herhalde. Ama sonra hiçbir şey hatırlayamıyoruz.
Hafızamız çok güçlü de ama böyle çalışıyor işte. Çalışma prensibini bilsek.
Çalışma prensibi. Mesela... Yani dolayısıyla not almak gerçekten kıymetli. Ama işte hafıza tekniklerini, zihin haritalı yöntemine not al. İstersen işte aynalama dediğiniz böyle bir taklit ederek not al veya kelimeleri yaz. Ama not almak gerçekten kıymetli. Siz işte geçen seminerde Kemal Başkan'ın Kemal Tekten'in hayatı anlamı ile ilgili zihin haritalı yöntemiyle 3-4 sayfa bir not aldınız. İşte ben bildiğim notu aldım. Şöyle etrafa baktım, kaç kişi not alıyor diye. Çok az.
Kişi,
yani bu öğretmenlerde de bu alışkanlık yok.
Yok
yani bugün
maalesef.
Eğitim dünyasında bu acıyı getiriyorum ki bizi dinleyen eğitimciler, bizi dinleyen anne babalar bu gerçeği de bilsinler diye. Çünkü not alarak öğrenebileceğimiz kesin değil mi?
Kesin, çünkü biz dinleyici olmayı seviyoruz efendim. Yani dinliyoruz, alkışlıyoruz ve gidiyoruz.
Gidiyoruz.
İcraatı sevmiyoruz. İcraat için de onun haritasına, notlarına bir bakmamız lazım. Yani illa bu zihin haritası olarak da değil. Mesela ben birisiyle tanıştığım zaman, birisi bir şey anlatırken hani her an elimizde bir not defteri olmuyor.
Not, evet.
Diyorum ki efendim sizi dinlerken telefonumu çıkarıp not alsam olur mu diyorum.
Evet.
Diyor ki hoşuma da gider diyor, hani beni önemsiyorsun diye. Bazen hani ister istemez elimizde kağıt kalem taşımadığımız için ya işte notu nereye alacağım ki diyoruz. Telefonda ayıp olmaz mı? Hayır, siz bunu dediğiniz zaman karşı tarafın hoşuna gider. Ama not almak zordur çünkü hiç alışmadık buna.
Alışmadık. Evet.
Alışmadığımız için de bu anahtar kelime mantığı birazcık da kolay olduğu için.
Belki bu not almayla ilgili ilkokul öğretmenlerine biraz sıra dışı eğitim verip fark ettirmek lazım. Çünkü biz ilkokul öğretmenlerimizden bu beceri kazanarak ortaokula, sonra liseye geçemiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Bizi dinleyen sınıf öğretmen arkadaşlarımız varsa haklarını helal etsinler, özür dileyerek. Ama böyle bir şey görüyorum ben. Yani
çok
eksiklik
güzel
görüyorum çünkü
bu
beceri
efendim.
İlkokulda kazanılır.
Ben hatta şöyle bir örnek vereyim. Ben evladım işte 5 yaşında, daha okumayı falan
Allah
bilmiyor.
Başlasın.
Allah razı olsun efendim hepimizinkinin. Şunu yaptırıyorum. Bugünün nasıl geçti? Hadi haritalandıralım bunu.
Haritalandıralım.
Önce bir kol çıkarıyor. Neler yedim bunları çiz diyorum. Hmm. İşte ne yediyse onları çiz.
Onun resmini kendince. Yapıyor.
Evet, çiziyor. Resim yapmayı çok seviyor zaten.
Resim yapmayı çok.
Sonra hangi arkadaşlarını oynatıyorum? Onları çiz diyorum. İşte adayı çiziyor, onu çiziyor, onu çiziyor. Sonra diyorum ki bugün neler seni üzdü diyorum. İşte üzen bir şey yoksa oraya çarpı koyuyor. Bu görselleştirme pratiklerine başlayınca hem resim yapmayı seviyor hem de not almaya bir alışmış oluyor.
Evet.
Bu tarz şeylerle bile başlamak çok etkili
Peki,
olur.
Peki bir de ben hafıza çivileriyle ilgili bir eğitim almıştım. Tabii eğitimde, günlük hayatımda kullanıyorum. Çok alışamadım, beceriye dönüştüremedim ama o ne sağlar? O da mı o benzetmenin bir şeyi, farklı bir versiyonu?
Hemen belirteyim efendim. Şimdi ben TED Talks konuşmaları vardı işte bu ilham yaratan konuşmalar. Ben bu tarz konuşmalar organize ediyordum pandemiye kadar efendim. TEDx Ankara'yı vesaire yapıyordum. O dönemde ilham veren konuşmalarda böyle güzel hikayesi olan insanları çağırıyorsunuz. Kayseri'de de bir Nebiye teyze miydi? Bir teyzemiz vardı. Nesibe teyze miydi? Onu davet etmiştik. Kendisinin olayı da şu, çok kitap okuyor. Hatta bir ara sosyal medyada da çok çıkmıştı. Biz onu davet ettik. 18 dakikada neler konuştuğunu bir anlatmasını istedik. Orada tabii işte 3000 kişinin önünde konuşmak da çok kolay değil.
Kolay değil tabii.
Biz o dedik ki nasıl yapabiliriz vesaire. Ben abdest alma tekniği diye bir teknikten bahsettim. Şimdi hafıza tekniklerinde
ben ilk defa duydum abdest alma tekniği.
Ben ürettim efendim
evet.
onu.
Sami Bey bak abdest alma tekniği öğreniyoruz.
Hafıza
abdest almayı biliyor musunuz? Abdest alma tekniği. Mehmet abi zaten bilmez. Ebu Azer biliyor bak, iyi dinle. Evet.
Şimdi bizim bu hafıza tekniklerinde hafıza çivileri 1, 2, 3, 4 diye numaralandırdığın zaman soyut kavram olduğu için insanlar için biraz zor.
Evet.
Ama abdest alma dediğimiz teknikte ben öğreneceğim, hatırlayacağım bilgileri belirli şeylerle kodlarsam hatırlamam daha kolay ya.
Evet.
Abdesti de günde 5 kere aldığımızı düşünürsek ve gözümüzün önündeki uzuvlarımızla yaptığımızı düşünürsek hatırlaması daha kolay oluyor.
Anladım.
Bunun için şunu yapmamız
nasıl
lazım.
Nasıl yapmamız lazım?
Mesela demin beyne iyi gelen yiyeceklerden de bahsettik ya. Şimdi ben size bir teknikle bunu nasıl hafızamıza kazarız bunu öğreteceğim.
Evet, hazır mıyız? Hadi tekniği uyguluyoruz
herkes
beraber.
Herkes öğreniyor.
Evet, hadi bakalım.
Şimdi
hepimiz
birinci sırada abdesti elimizi yıkıyoruz.
Elimizi kıyıyoruz.
Şimdi birinci gıdamız avokado olsun.
Avokado,
avokado
evet.
dediğimiz zaman beyne iyi gelen yiyeceklerden, yağlı bir yiyecek olduğu için demiştik. Avokado ile benim yiyeceği elimi birleştirmem lazım. Ama bunu absürt şekilde yapmam lazım.
Parmaklarımın hepsinde avokadolar var. Böyle meyve dalları gibi.
Süper. Evet, parmaklarınızda avokadolar var. Böyle.
Görüyor musun bazen? Her tarafta avokado sallanıyor. Evet.
Sallanıyor. Salataya da parmaklarınızı kesip koyuyorlar. Evet. Aa evet. Diyorsun. Biraz da absürtleştiriyorum. Evet. Şimdi birinci sırada avokado dedik. İki ağız dedik efendim. Ağız. Ağzımıza su çarpıyoruz. Evet. Ağzımızda da yaban mersinleri olsun.
Yaban mersin.
Tamam mı? Nasıl evet. Görselleştirebiliriz?
Bıyıklarım o şey. Bıyıklarımız
mosmor böyle top. Çok evet. Güzel. Harika görselleştirdiniz. Üçüncü sırada burnumuza su çektik efendim. Burnumuz ve brokoli olsun efendim.
Brokoli.
Brokoli.
Evet, böyle buruşuk.
Çok güzel evet. pütür yeşermiş. Evet. Hatta sümkürdüğünüzde evet. Brokoliler fışkırıyor gibi. İğrenç, absürt ama beyin bunu seviyor evet. Efendim. Hatırlamak için evet. Bunu yapıyor.
Hatırlıyor musun bazen? Bak devam ediyoruz.
Birazdan
evet. Hadi bakalım. Soracağım var. Birazdan. Sınav var. Sami de dinlesin. Bak iyi alıyor. Abdest alıyor Sami Bey. İyi dinle.
Evet. Dördüncü sırada efendim yüz geliyor. Hindistan cevizi yağı diyelim. Evet. Yüzümüz ve Hindistan cevizi yağı arasında bir bağlantı kurmaya çalışalım.
Mesela yüzümüz böyle Hindistan yağlı mı?
Değil mi? Bembeyaz böyle. Hortlak gibi geziyor. Etrafa yağlı.
Şey maske, Hindistan cevizine evet, maske yaptı.
Evet. Aynen öyle. Beşinci sırada efendim kol geliyor.
Kol.
Kol ve yumurta ne? Arasında bir bağlantı kol. Kurabiliriz.
Nasıl bağlantı yapacağız? Kola yumurta.
Mesela arasında. Kolumuzun şu kaslarını yumurta gibi düşünebiliriz. Ya da kolumuzun şu arasında yumurta kırdığımızı evet, düşünebiliriz.
Evet, peki. Bak buraya yumurtayı kırdık evet. Böyle. Evet.
Ya da
peki.
Kolunuz kırık yumurtayla onu yapıştırdığınızı evet, düşünebilirsiniz. Yeter ki evet. Bir görsel gelsin. Evet. Koldan sonra efendim baş geliyor. Başımıza mesh ederiz. Evet. Buraya da yeşil lifli yiyecekler olsun mesela.
Yeşil lifli yiyecekler.
Ne görebiliriz?
Hemen salatalık aklıma geldi.
Değil mi? Ya da saçlarımızı pırasa lahana gibi düşünebiliriz. O tarz şeyler evet. De görebiliriz.
Evet.
Gayet güzel. Sonra efendim yedinci sırada kulak geliyor.
Kulak.
Kulağımızda da balık, yumuşak. Somon balığı diyebiliriz somon, mesela. He. Nasıl bir şey görebiliriz? Vallahi. Somon balığından küpeler görebiliriz mesela. Hmm. Kokuyor böyle. Evet, ay bu koku evet. Nereden geliyor? Küpelerden geliyor.
Evet.
Ya da kulağımızın tipini işte benzetebiliriz balığa. Sonrasında 8 boyun geliyor efendim.
Boyun.
Boyun ve zerdeçal. Ne benzetebiliriz boyun ve zerdeçal? Mesela kolye böyle zerdeçaldan Trabzon burması gibi düşünebilirsiniz evet. Boynunuzda efendim. Gördünüz mü o sahneyi?
Ya bayağı bir hayal gücümüzü geliştirmek lazım aslında.
Pratikler, yani, pratikler evet çok evet. Önemli. 9 efendim ayak mesela. Ayakta ayak. Ne yapabiliriz? Ceviz.
Ceviz.
Ceviz ve yani ayak arasında bir bağlantı.
Ayaklarımızdaki şuradaki dirseklerimiz. Çok güzel. Ne kemiği diyorlar buna? Bilek kemiği mi? Dirsek yok, dirsek değil. Evet bu kemiği benzetebiliriz. Ha, evet
efendim. Topuğunuzu benzetebiliriz.
Topumuzu evet.
Kırıp yiyebilirsiniz. Görselleştirdik. 10. sırada da efendim abdestimiz bitti tabii. Onun için bel, göbek, başka bir yer daha belirtebilirsiniz. Burun yani kafanıza göre burun söyledik gerçi de. Evet. Diyelim ki bel diyelim.
Karpuz.
Karpuz.
Göbek.
Göbek. Ama gıdamız karpuz değil efendim. Karpuz değil mi? Neydi? Bitter çikolata.
Bitter çikolata mı?
Evet.
Çikolataya batmış göbek.
Batmış göbeği düşünebiliriz. Kararmış göbeğimizi düşünebiliriz. Çok güzel. Şimdi bakın efendim. Birinci sırada el vardı. Elle hangi gıdamız vardı hatırlıyor musunuz?
Avokado. Parmaklarımızdan böyle avokado vardı.
Aynen. Evet. İki ağız demiştik.
Bu neydi, ne meyvesiydi? Mersin yemiş. Yaban.
Mosmor. Evet. Yaban mersini. Yaban mersini. Çok mersin. Güzel söylediniz. 3 burun demiştik.
Brokoli.
Efendim. Harikasınız. 400 demiştik.
Yağıydı? Ceviz.
Evet. Hindistan cevizi. Çok güzel. 5 kol demiştik efendim.
Yumurta kırdık.
Harikasınız. 6 baş demiştik.
6 baş. Ben tabii salatalık dedim. Sen lahana
evet,
dedin. Marul dedin.
Ben pırasaları gördüm.
Pırasaları görmüştüm.
8 efendim. 7 kulak demiştik
kulak
efendim.
Kulak somon balığı.
Çok güzel. 8 boyun demiştik.
Boyun zerdeçal.
Harikasınız. 9 ayak demiştik efendim.
Ayak ceviz.
Harika. 10 da.
10 çikolata.
Karpuz çikolata. Evet çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi hatırlayabiliyoruz. Tabii bu pratiklerle hani birazcık evet. Daha oturabilecek bir şey
pratikler
diyebiliriz.
Pratikler gerekiyor. Yani bu da aslında yine hayal gücüyle alakalı
kesinlikle.
Bir şey. O zaman şöyle hani dediniz ya küçük yaşta çocukların hayalleri çok yüksek oluyor. İşte %98'e yakın bir hayalleri evet. Varken yaş ilerledikçe hayal kurma gücümüz azalıyor. İşte 25 yaş ve üzerinde %2'ye kadar düşüyor.
Çünkü rasyonel yani artık soyut kavramlar üzerine çalıştığımız için birazcık da bu etkiliyor efendim.
Peki hayali sürekli canlı tutmanın yolu ne o zaman? Böyle bir soru aklıma
çok
geldi.
Çok güzel. İlki düzenli kitap okumak.
Düzenli kitap okumak, sözcük dağarcıklarını artırmak.
Evet ve okurken hep bu sahneler kendi zihnimizde canlandığı için. İkincisi efendim gördüğümüz her şeyi ben bunu neye benzetebilirim diyeceğiz. Kalem mi gördünüz? Bu ne? Kalem. Bu kalem olmasaydı ne olurdu?
Ne
mesela
olur?
Roket. Bu telefon olmasaydı ne olurdu? Tepsi.
Tepsi.
Ben bir şeyi olduğunun dışında kendimce böyle görselleştirmeye başlarsam, sürrealist düşünmeye başlarsam zihinde o farklı düşünme zihni daha dinç tutuyor. Dinç olan beyin de hafızada daha hızlı almaya başlıyor. O yüzden yapmamız gereken diğer şeylerden bir tanesi de bu şekilde düşünme çalışması
tabii,
diyebilirim.
Burada bazı çocuklar hayalleri hala yüksek. Ben eğitimde gördüğüm kadarıyla hemen bir şeye benzetip gülümseme oluşuyor yüzlerinde.
Değil mi?
Çünkü bir şeye benzettikleri için sadece o kendi zihninde canlandırıyor, evet. Bir şey gülüyor. Gülümsediğinde öğretmenden tepkisi farklı oluyor. Niye sırıtıyorsun oğlum?
Maalesef.
Ondan sonra çocuk ister istemez tabii söyleyemiyor da belki çok komik, hiç evet, anlatamayacağı evet. Bir şeye de benzetmiş evet. Olabilir.
Çok doğru, çok güzel.
Absürt dediniz ya.
Evet.
Bir sefer de sürekli sınıfta sırıtan, gülen ve sınıftaki eğitimi sabote eden bir çocuk olarak da etiketlenmeye başlıyoruz. Belki
evet.
De öyle
mesela
yapıyoruz.
Mesela ben çok gülerim. Belki dikkat etsiniz.
Evet.
Hep absürt sonuçta isteriz de. Şimdi burada dediğiniz gibi bilinçaltı sonuçta bu.
Evet.
Bunun ayıbı, komiği, absürtü olmaz yani.
Halbuki o dersi akılda bir şeye benzetip gülümseme bırakıyor ama işte duygu katıyor ve onu hatırlamasını kolaylaştırıyor.
Kesinlikle.
Şimdi ders dinlemediğini zannediyorsunuz. Belki bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak. Ama sonuçta bir bakıyorsun sınav yapıyorsunuz. Onlar daha fazla performans gösteriyor, başarı gösteriyor. Yani zıttı da oluyor. Yani yapamayan
tabii.
Da olan için demek ki hikaye çünkü zıttı da çıkanlar oluyor. O zaman burada hafıza tekniklerini kullanan veya hayal gücü yüksek olup öğretmenin anlattığını veya tahtada gördüğünü bir şeye benzetip gülümseyen bir çocuksa ona biraz daha farklı bakmak lazım.
Evet.
Niye sırıtıyorsun oğlum? Sen de söyle de biz de sırıtalım gibi hani bazen klasik öğretmen lafları olur ya.
Evet.
Belki dememek gerekir mi diye aklıma geldi şimdi.
Bence
bilmiyorum.
Çok güzel söylediniz. Hatta niye hani sırıtıyorsun dediysek bile niye sırıttın hani aklına bir anı mı geldi ya da eşleştirdin evet. Mi dediğin zaman. Evet derse bak bunu not al çünkü senin beynin görselleştirdiği için daha akılda kalacaktı. Ama notunu al sana özel kalsın. Bize gösterme demek onu birazcık daha teşvik edecekti.
Mesela işitsel olan çocuklar da kişinin sesini hemen birisinin sesiyle eşleştirebiliyor.
Evet.
Yani böyle özellikle ritim kulağı yüksek olan çocuklar ki ondan taklit yeteneği de yüksek oluyor. O aslında ondan kültürünü artırıyor. İşte öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. İşte sizi bir defa karşılaşan, tanıyan birisi hafızanın işte gördüğü zaman simanızdan hemen hatırlayabilir. Kimisi de sesinizden hatırlayabilir.
Kesinlikle. Yani her
ses.
Koku.
Evet.
Ne güzel söylemişti. Barkodunuz vardı
barkod,
demişti ya
evet, evet.
Sayın Kemal Bey evet. O gün geçen. Bunlar ayrıca özellikler. O yüzden ses de insanların işitsel öğrencilerde çok güzel ayırt edici özelliği olacaktır.
Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Yani bugün de Eğitim Dünyası programında kalıcı öğrenmenin başlıca yollarından tekrar etmek ama tekrarı düzenli yapmak yaparken de zihin haritaları yöntemiyle ve hafıza teknikleriyle nasıl tekrar yapabileceğimizin kısa özetini almış olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi alalım. Erkam Radyo'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz için efendim.
Efendim öncelikle ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün burada olmak, dinleyicilerimizle olmak bana da çok gurur verdi, keyif verdi efendim. Şunu söylemek istiyorum. Beynimiz yani yaş ilerledikçe vücudumuzun her organı gelişmeye devam ediyor, değişmeye devam ediyor. Beynimiz de değişmeye devam ediyor. Ama böyle hani bir şeyi izlediğimiz zaman beyin çok hızlı etkileniyor. O yüzden okumaya 15 dakika ayırmak bizim beynimize yapacağımız en iyi spor, en iyi egzersiz.
Evet.
Bunu yaptıktan sonra birazcık da böyle yaratıcı düşünerek farklı farklı yerleri çalıştırabiliriz beynimizde.
Evet.
Çok sağ olun efendim.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bugün Eğitim Dünyası programında dünya hafıza şampiyonu ve anlayarak okuma becerisiyle ilgili kendisini geliştirmiş Tonubuzan Vakfı'nda başkan yardımcısı Sayın Mehmet Taşanlıgil Beyefendi ile ikinci oturumumuzu gerçekleştirdik, sohbetimizi yaptık. Bugünkü konumuz da hafıza teknikleri, zihin haritaları yöntemiydi ve tekrar stratejileri, özellikle not alma teknikleri içerisinde bu konuya değindik. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın, sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.